Mavi Vatan.
Mavi Vatan başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21 ve bizleri turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Konuğumuz Kıbrıs uzmanı Avrasya İncelemeleri Merkezi analisti Gözde Kılıç Yaşın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yaşın.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Profesör Doktor Celalettin Yavuz da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Yayınımızın tekrar bugün hayırlara vesile olmasın diyorum diyelim. Teşekkürler.
Önce haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili öne çıkan gelişmelerini dinleyicilerimizle paylaşalım. 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin ve Türk Deniz Kuvvetleri gününün yıl dönümüydü. 1538 yılında Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi'nin 484. yıl dönümü kutlu olsun dileyelim. Ve geçtiğimiz hafta boyunca...
Affedersiniz araya gireyim mi? Bir de 1082 yılında kurulan yahut da Çaka Bey'in kurmuş olduğu ilk Türk donanması diyoruz biz buna. Dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin günü olarak da o günü idrak ediyoruz. Bu size göndermiş olduğum notta yoktu, onu da ilave etmiş olayım. Deniz Kuvvetleri'nin 27 Eylül'deki kuruluş yıl dönümü de kutlu olsun diyelim izninizle.
Evet. Ve Kıbrıs ve Yunanistan'la ilgili de sıcak gelişmeler yaşandı hafta boyunca. Yunanistan'ın gerilimi yükselten faaliyetlerini de konuşacağız. Ve son bir başlık olarak da Baltık Denizi'nde kuzey yakın boru hatlarında yaşanan patlamalara değineceğiz. Ayrıntıları sizden dinleyelim. Buyurunuz Sayın Yavuz.
Evet, teşekkür ederim. Şimdi konu Mavi Vatan olunca aslında ben konu sınırlanır diye düşünüyordum ama düşündüğümün tersine her hafta Türkiye gibi bir ülke olunca, bölgesel bir güç olunca, dünya ile entegre bir Türkiye olunca ve dünyadaki tüm gelişen olaylarla bağlantılı bir Türkiye olunca bunun geniş yelpazeye de yayıldığını görebiliyoruz. Siz Kıbrıs, zaten Kıbrıs konusunu bugün konuşacağız. Onun dışında Baltık Denizi'ndeki şeyden bahsettiniz. Bu kuzey akım 1 ve 2'deki sızıntılardan, doğalgaz sızıntılarından Baltık Deniz tabanında Rusya'dan Almanya'ya biliyorsunuz doğalgaz taşınan hatlar bunlar. Bunun üzerinde çok konular oldu. Hocam da eğer şeyi varsa, katkısı olursa önce oradan başlayabiliriz. Çok kısa, ondan sonra asıl konumuza geçeriz. Ama ona geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Her ne kadar Mavi Vatan'la doğrudan ilgili değilse de ama Mavi Vatan'ın Karadeniz kıyısındaki komşumuz olan Bulgaristan'da da önemli gelişmeler oldu. Dün bildiğiniz gibi bir erken genel seçim vardı. İsterseniz şöyle yapalım. Benim de sabırsızlıkla değerlendirme yapmak istediğim iki konu ama önce konuğumuza söz verelim. Hocam şeyden ister misiniz? Baltık Denizi'ndeki ondan başlayalım. Yoksa Bulgaristan'la mı ilgili başlayalım?
Benim için fark etmez. İkisine de ikisi de heyecan verici konu.
O zaman önce Bulgaristan'la başlayalım. Tamam. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçim sonuçlarını?
Şimdi bu tam aslında Ukrayna-Rusya savaşının hemen öncesinde biraz Amerika'nın Balkanlarda işte Yunanistan'da askeri üs edinmesi, Makedonya-Yunanistan isim anlaşmasının çözümlenmesi, Arnavutluk'ta bir operasyonel ve sınırlar arası operasyon yapabilecek bir yeni bir askeri üs kurulması. Bunlar böyle arka arkasına giderken Bulgaristan'da bir kaotik bir siyasi kriz yaşamıştı. Bir yıl içerisinde arka arkaya 4 yıl seçim yapılıp ama hükümet kurulamamıştı. Ama en sonunda teknokrat hükümetin eski ekonomi bakanının işte başı çektiği bir siyasi parti işte birinci parti olarak çıktı.
Harvard mezunu ve Amerika tarafından da desteklenen birisi.
Ve Kanada'dan gelip hani Bulgaristan'da da hiç yaşamamış birisi gelip bir hükümet kurmuştu. Bir önceki hükümet GERP'ti. Boyko Borisov liderliğindeki ve yaklaşık 10 yıl kadar bir süre Bulgaristan'ı yönetmişti. Ve geliş amacı yolsuzluklarla mücadeleydi. Şöyle bir genel bir analizine bakarsak GERP partisi, hani bütün diğer gelişmelerle birlikte okumak gerekirse eğer, Avrupa Birliği'nin daha bağımsız bir dış politika izleme yöntemini destekleyen bir siyasi partiydi.
Yani muhafazakar ve Amerika'nın dışında Avrupa Birliği ile birlikte hareket etmek isteyen, değil
dolayısıyla
mi?
Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde hani böyle biraz daha Atlantik çizgisine yakın olanların yanı sıra Almanya, ama Merkel Almanyası gibi, Bulgaristan'da da böyle biraz daha bağımsız dış politika taraftarı bir yönelim vardı. Ve işte bu siyasi kriz başladı. Bir buçuk yıl sürdü. Sonra sizin bahsettiğiniz gibi Amerika destekli ve aslında siyasi yönetim tecrübesi de olmayan, Bulgaristan'a da belki de biraz yabancı çünkü yıllarını Kanada'da geçirmiş birisi geldi. Yaklaşık bir yılda onların hükümeti sürdü. Aslında biraz bekliyorduk bu sonucu. Çünkü hani GERP'te...
Bir de geldiği zaman şöyle bir, affedersiniz araya girdim. Şu oldu, Rusya-Ukrayna savaşı başladı.
Evet.
Yani Bulgaristan'da siz de biliyorsunuz ki bir Borisov gibi Avrupa Birliği'ne yakın muhafazakarlar, işte Petkov gibi yeni hükümetin yahut da mevcut hükümetin başbakanı, teknokrat ve Amerika'ya yakın olan birisi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Rudev gibi Rusya'ya yakın bir grup vardı. Bu ortam içerisinde bir de savaş başladı. Bir de gene benzettiğiniz gibi Bulgaristan'ı tam tanımayan bir başbakan tuttu Makedonya ile, Kuzey Makedonya ile uzlaşmaya gitti. Oysa o uzlaşmaya giderken Bulgaristan'daki çok çeşitli düşünce kuruluşlarından veyahut da düşünürleri bu işin hükümetin sonunu getirebileceğini söylüyordu. Bu şekildeydi. Bu da üzerine bindi. Savaşın getirdiği ekonomik yükler, enerji dışa bağımlılık filan, bunlar da bir araya geldi. Ve Bulgaristan makus talihini yenemedi diyelim. İsterseniz şöyle yapalım. Konumuz mavi vatan olduğu için hem size hem kendime söz bıraktım. Çok az bir de şeye girelim. Baltık Denizi'ndeki bu doğal gaz sızıntılarına. Sizce orada kim yapmış
da
olabilir?
Değil mi? Orada da yani iki tez yarışıyor. Bir yandan Rusya aslında Avrupa'nın daha fazla gaz almayacağını bildiği için deniliyor. Yani
orayı cezalandırma mı yani?
Evet, orayı patlatarak.
Ama keser.
Evet. Keser, mantıken olur, yani. Aslında o. Ama hani iddianın birisi bu. Karşı tarafı suçlu gösterebileceği bir şey yaptı. Bana daha zayıf bir iddia gibi geliyor. Diğer taraftan Amerika'nın yaptığı iddiası var. Nitekim Polonya'nın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp Amerika'ya teşekkür etmesi. Çünkü Polonya Avrupa'ya gaz dağıtımında hani merkez ülke olacak bundan sonra, öyle gibi gözüküyor. Biden'ın da daha önce biz bu Almanya'ya gelecek akımı kesin olarak halledeceğiz gibi bir basın açıklamasının bulunması. Bunlar biraz üst üste konunca bu tez birazcık daha güçlü gibi gözüküyor. Bir de tabii ki hani Ukrayna'nın yapmış olma ihtimaline ilişkin de bir takım veriler var. Ama bazen yani böyle şey, hani genel bir deyim var ya, bir şey ördek gibi ses çıkarıyorsa ve ördek gibi yürüyorsa o ördektir. Ama yine de bu durumda birazcık daha hani belki sürecin geçmesi gerekiyor.
Ortada diyoruz ama ben de şöyle yapayım. Yani sonuç odaklı baktığımız zaman bundan kim kazançlı çıkacak? Hemen herkes Amerika diyor. Amerika ve Avrupa'ya doğal gaz ihraç eden ülkeler olabilir. Bir de savaş devam ediyor. Ukrayna ve hatta Ukrayna'nın her zaman en yakında olan Polonya da yapmış olabilir. Çünkü Polonya ta başından beri bu akıma karşıydı. Her iki akıma da karşıydı. Diyelim. Başka İpek Hanım, size
Kıbrıs'la ilgili gelişmelerle izin vermeden devam
bazı şeylere
derseniz
girdik ama Kıbrıs'a girelim isterseniz.
Evet.
Şimdi Gözde Hanım, Kıbrıs'la ilgili çok önemli gelişmeler var. Yani birincisi geçen haftadan beri devam ediyor biliyorsunuz. Neydi o? Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum kesimine 1987 almış olduğu bir kararla uygulamakta olan silah ambargosunu ortadan kaldırdı. Aslında bu yeni değil. 2 yıl önce de kaldıracağını söylemişti ama bu yeni fiiliyata geçti. Ve bununla birlikte hem Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs Rum kesimindekilerin yönetimlerin ayranı kabardı adeta. Buna karşılık da Türkiye son haftalardaki, son aylardaki Türk-Yunan gerginliğine bağlı olaraktan Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun hafta sonunda Pamukkale Üniversitesi'nde sanıyorum öğrencilerle konuşmasında başka bir şey söyledi buna ilaveten. Neydi o da? Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini yalnız bırakmayacağını, Kıbrıs'a gerekirse kuvvet takviyesi yapacak, kuvvet kaydırılacağını ve ayrıca da ihtiyaç duydukları silah sistemlerinin gönderileceğini söyledi. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tam bu böyle derken daha yeni, dünden bugüne bir gelişme daha oldu. Bu da size göndermiş olduğum notlarda yok. O da şu, Amerikan Savunma Bakanlığı bu Kıbrıs Rum kesimine ve silah ambargosunun kaldırılmasını paralel olarak ayrıca Savunma Bakanlığı'nca eğitim de verilecek. Bunlar da üst üste bindi. Şimdi böyle bir durumdayken bir Kıbrıs var. Genel olarak bu Kıbrıs'ı nasıl etkiler sizden dinleyelim.
Şimdi biz her ne kadar bunu şey açısından bakıyorsak da işte Amerika Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki gücünü biraz daha azaltmak ve Rumlarla Rusya arasındaki bağı zayıflatmak için bu yola gitti diyorsak da 2019'da çünkü ilk bunu aldı. Zaten bu yasanın yani bu hükmün yer aldığı yasanın adı zaten Doğu Akdeniz'de güvenlik vesaire vesaire. Yani aslında Rumlarla ilgili değil, belki doğrudan Rusya ile bile ilgili değil ama Doğu Akdeniz'de bir işte egemenlik tesisi yarışı var zaten. Aslında 2003'ten beri var. Şimdi bir yanı bu. İkinci taraf aslında çok konuşulmayan bir nokta. O da Londra ve Zürih anlaşmalarının getirdiği
Kıbrıs'ın kuruluş anlaşmaları.
Kıbrıs'ın kuruluş anlaşmalarının getirdiği bir denge var. Şimdi bu dengeler nedeniyle daha önce Fransa Rum tarafında askeri üs açmak istediği zaman ki sonradan bu Andrea Havalimanı onların da kullanımına açıldı ama bu bir askeri üs olmadı. Yine Fransa'da işte askerlerin yetiştirilmesiyle ilgili bir takım ortaklık şeyleri anlaşmaları başlatmıştı. Ama bu böyle biraz askıda kaldı çünkü Rum yönetimin parlamentosundan tam geçmedi ama hava üssünün kullanımı açıldı. Bir de yine 2010'da hatırlarsak eğer İsrail bu Afrodit şeyinin işte Afrodit isimli sahanın sondaj çalışmaları yapılırken bir teklifte bulunmuştu Rumlara. Demişti ki şimdi aşağı yukarı söyleyeceğim ama 10 bin askerin aileleriyle birlikte ama artı aileleriyle birlikte yaşayacağı bir alan ver bize. Ve biz bu sayede senin kıyılarını ve bu sondaj bölgelerini doğrudan İsrail olarak koruyalım. Ve aynı zamanda işte bir boru hattı falan gibi ya da aslında daha çok LNG üzerineydi. Sıvılaştırılmış doğalgaz tesisini de orada biz kuralım. Ve bunun savunması da bize ait olsun diye bir teklifle gelmişti. Şimdi bu sadece Rumların itirazıyla değil ama bana kalırsa biraz İngiltere'nin de rahatsızlığı nedeniyle ve belki Amerika'da böyle tam %100 ve açık destek vermedi. Bu projede havada kaldı. Ama bütün bu tartışmalarda hep şu da konuşuldu. Yani bu da bir parantez içerisinde konuşuldu. Eğer adada işte tek devlet çatısı altında birleşme müzakereleri olacaksa bu yabancı ülkelerin, garantör 3 ülkenin dışında yabancı ülkelerin asker bulundurmasının Londra ve Zürih kuruluş anlaşmalarına aykırı olduğu da böyle ufak ufak konuşuldu. Ama şimdi bugün konu Amerika olunca herhalde o yüzden bu parantez şu an pek açılmıyor. Bu parantez pek gündeme gelmiyor. Bir kere ben hani bu genel süreci...
Ama Amerika'nın üs kurması diye bir şey söz konusu değil. Amerika silah ambargosunu kaldırdı.
Ama Rum basınına bakarsak eğer orada zaten Amerikan askerleri de var. Yani bakın Yunanistan'ın Dede Ağaç falan o ne zaman asker oraya bir üs kuruldu? Çipras döneminde bu üs var diye basında yer aldığı zaman Çipras demişti ki böyle bir şey yok. Savunma Bakanı dedi ki hayır efendim var işte yani orada Çipras böyle Bakanlar Kurulu toplantısının hemen sonrasında biraz boşluğuna gelmiş gibi oldu. Çünkü bundan yaklaşık 3-5 sene sonra bu Amerikan üslerinin kurulduğu basına yansıdı daha resmileşti ve hatta daha işte bir yıllık bir süreçte, 10 yıllık süreyle bu askerlerin orada bulunacağına ilişkin yeni bir anlaşma yaptı Miçotakis. Yani bu ilk süreç başladığında bunu ülkenin başbakanı basından duymuştu. Rum basınında da Amerikan işte askerlerinden bahsediyor. Doğrudan bir üst değil ama böyle bir şeyden bahsediyor. Fransa ile yaptığı anlaşmada da bu parantezden bahsedilmişti. Fransa'nın da aslında orada doğrudan bir üst kurması değil. Yine bir havalimanını, askeri havalimanını onların da kullanması ve işte asker eğitimi gibi bir takım konu başlıklarında işbirliklerinin artırılması vardı. Ama üs olarak İsrail'inki daha gerçekçi, doğrudan üs olarak İsrail'inki anılmıştı. Şimdi böyle baktığımızda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çeşitli dönemlerde orada yeni bir deniz üssü açılması konusu konuşuluyor. Yani siyasi liderler, daha çok basında görüyoruz tabii biz bunu. Basın bunu tartışıyor. Türkiye'nin oraya yeni bir deniz üssünü açması. Bugün yine bir öneri olarak ama yine basında ve oranın düşünürlerinden, yoksa daha siyasiler bu konuda net bir şey söylemiş değil. Dipkarpaz bölgesinde bir deniz üssü olabilir mi? Bu düşünülebilir mi? Konusu biraz tartışılıyordu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin biraz daha askeri açıdan işte ihtiyaç duyacağı mühimmat ve silah açısından desteklenmesi yeni bir konu değil. Yeni bir konu değil. Bu her zaman konuşuldu. Özellikle son 10 yılda. Tabii bir de yani son 10 yılda ne oldu meselesi de var. 10 yıl biraz tabii fazla söylüyorum ama Crans-Montana sürecinin düşmesinden sonra zaten orada Rum lideri Anastasiadis'in Türk Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'na benim halkımı yeniden bir arada yaşamaya ikna etmem mümkün değil, alternatif çözümlere bakalım demesi üzerine zaten bu iki devletli çözüm nasıl olur konusu tartışılmaya başlandı. Belki de bu yüzden, çünkü Amerika'nın bu silah ambargosunun arkasında evet kara para aklama konusu var ama Rumlar bundan temizlenmiş değil zaten. Rusya'ya limanlarını kullandırması var. Evet, bunu engelledi. Ama zaten Avrupa Birliği üyesi olduğu için eninde sonunda zaten bunu yapacaktı. Ama Amerika'nın bu
kara para kullanma olayından vazgeçmesi veyahut da işbirliği Rusya-Ukrayna savaşından sonra mı oldu yoksa daha önce mi başlamıştı?
İşbirliğinin bitip bitmediğine %100 emin olmak çok zor. Çünkü Rum yönetiminde
yani
zaten...
Çok özür dilerim. Şunun için söylüyorum. Özellikle Soğuk Savaş sona erdikten sonra Güney Kıbrıs Rum kesiminin Rusların kara para aklama merkezi olduğunu biliyoruz. Evet. Büyük ölçüde öyleydi. Hatta yani Türk basında da bu çeşitli defalarda dile getirildi. Rusların kara paraları Güney Kıbrıs Rum kesiminde aklanıyor. Avrupa Birliği üyesi oldu ama kimse gıkını çıkarmıyor diyorlardı. Onun için diyorum yani bu üzerine gittiler de acaba son Rusya-Ukrayna savaşından sonra mı bu iş daha çok su yüzüne çıktı diye onu merak ettim.
Ben bence kara para aklama sıfırlanmış değildir. Çünkü Rum yönetiminin ekonomisini bir parçası bu konu. Bir de bir buçuk yıl önce şu altın pasaport meselesi patlak vermişti ki bu da özellikle zengin Ruslara kolay AB vatandaşlığı sağlamak adına işte Rum vatandaşlığı, işte Kıbrıs Cumhuriyeti
şimdi veremeyecekler herhalde. Vermesi konuydu. Karar gereğince.
Evet, ama bu bir şekilde açığa çıktı. Yoksa bu işleyen bir süreçti zaten. Bu zaten işleyen bir süreçti ki 1,5 yıl diyoruz. 2019'da Amerika bu konuda işte daha dikkatli olun, denetimler yapılsın, denetim raporlarını bana da gönderin. O zaman işte ambargoyu kaldıracağım demişti. Hani öyle baktığımız zaman bu sürecin içerisindeyken patlayan bir kriz bu. Ha da azalmıştır. Evet. Ama ben sıfırlandığını düşünmek çok mümkün değil. Çünkü Amerika silah verecekse bile bunu bir para karşılığı verecek. Ve şu an ekonomik olarak aslında Kıbrıs Rum yönetiminin de bir ayrı bir kriz içerisinde ve Rusya üzerinden edinimlerinin nasıl telafi edileceği bir soru işareti.
Şimdi şöyle olabiliyor. Ben Almanya'dan biliyorum. Orada askeri ateşelik de yaptığım için oradan biliyorum. Soğuk Savaş sonrasında bu ülkeler kendi yeni modern harfçili araçlarını hizmete soktuktan sonra eskilerini ya bir şekilde etkisiz hale getirecekler. Bu bir pahalı bir süreç. Veyahut da dost ve müttefik ülkelere veriyorlar. Yani hibe de olabiliyor bir bu veya çok ucuz fiyatlarla da verebiliyor. Benzer şeyi biz 2. Dünya Harbi'nden sonra gördük. Yani Türkiye'de deniz kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin, kara kuvvetlerinin birçok harf silah araçları Amerikan ve İngiliz menşeliydi. O sebepleydi. Hı hı. Şimdi dolayısıyla Amerika bunu parayla da vermeyebilir. Çok da şart değildir. Ama şu var. Onlar giderken bir kere onların etkisiz hale getirilmesiyle ilgili masraftan kurtuluyor. İkincisi onların yerine yeni silah geliyor. Dolayısıyla yeni silah gelirken Amerikan harf silah sanayi bir gelire kavuşmuş oluyor. O devam ediyor. O süreç devam ediyor yani. Bunlar var. Benim burada asıl sormak istediğim şu. Kıbrıs'a Amerika yeni silahlar verdi. Yani oradaki silahlar yenilendi. Türkiye de buraya kuvvetini arttırdı. Ve onların ihtiyacı olan silahları verdi. Bu adayı ne hale getirir?
Evet.
Bu gerilim veyahut da siyasi açıdan ne hale getirir? Bununla ilgili sizin görüşlerinizden.
Yani aslında tabii ki yeni krizler demek aslında. Yani hani hemen bugünden yarına bir şey olmayabilir. Silah bir taraf silahlandıkça diğer taraf da silahlanacak. Ve bu karşılıklı olarak mecburen devam edecek. Tıpkı yani Türk-Yunan gerilimi gibi. Bir şeyin bu sefer küçücük bir adada yaşandığını göreceğiz. Ama bir fark var. İngiltere doğrudan adanın üstleri bulunan bir ülke. Şimdi hani aslında belki de düğümleri çözecek olan İngiltere olacak. Hem İngiltere'nin adanın imkanlarını İsrail'le paylaşmak istemediğine dair geçmişte bir dizi ben not aldım. Amerika ile paylaşmak ister mi istemez mi? Tamam evet biliyorum herkes diyor ki işte Amerika'yı yöneten aslında İngiltere'dir.
Amerika'ya o iki tane askeri üssü var, daha o üssü onları kullandırtıyor zaten zaman evet. Zaman İngiltere.
Evet ama dengenin Amerika lehine daha da artması İngiltere'yi rahatsız eder mi etmez mi?
Eder bence.
Ben de edeceğini düşünüyorum. Evet. Neden bunu düşünüyorum? Bu Doğu Akdeniz krizi döneminde. Hani bakalım bu Türkiye'nin sondaj yaptığı bir yer var ki sonradan Yunanistan ve Mısır deniz sınırlandırma anlaşmasında ne Yunanistan ne Mısır orada hak iddiasına bulundu ve Türkiye'nin kıta sahanlığında kalan bir yer. Ama orası için neredeyse bir savaş çıkacaktı. Ve hemen öncesinde Kıbrıs Adası'nın hemen batı yakalarında ama Kıbrıs Adası'na belli bir mesafe bırakılarak karasuları ve diğer deniz yetki alanlarına yer
Güney
bırakarak.
Güneybatısındaki o sahalar evet.
Türkiye bir yerde
galiba, evet.
Sondaj yaptığı zaman Mısır, Amerika ve pek çok devlet bunların arkasından ama ilk önce Mısır sonra Amerika demişti ki Türkiye Rumların egemenlik sahasını terk etsin. Bir gün sonra İngiltere dedi ki tartışmalı saha, tartışmalı alanlar. Buradan biz İngiltere'nin Doğu Akdeniz konusunda Amerika'nın ya da belki Amerika ile doğrudan ilgili değil herhangi bir kesimin bir oldu bitti yaratmasından rahatsız olduğunu ben gözlemledim. Ben buradan bu sonucu çıkardım. Zaten İngiltere'den sonra bir de Almanya'nın ama Merkel Almanya'sının o dönemde diğer hani bu konuda çok ses çıkaran ülkelerden daha farklı bir yaklaşımı vardı. İşte yine Rumların sahasını terk edin söylemine karşı Merkel'in açıklamaları taraflar uluslararası hukuka uygun davransın.
Yani Avrupa Birliği içerisinde sorun olmasın diyerekten sanıyorum dönem başkanıydı o zaman.
Evet,
o sebepleydi.
Evet. Ama genel tutumu hep böyleydi.
Bir soluklanalım dilerseniz söyleşimize.
Tabii. Bir cümleyle lütfen. Hocam. Şimdi şöyle orada gerilimin yükseleceği muhakkak ama şu var. Kıbrıs Türklerinin güvenliği açısından Türkiye'nin oraya kuvvet kaydırması ve silah yardımı yapması aynı zamanda bir caydırıcılık da olabilir ve güvenliklerini tabii de sağlayabilir.
Evet. Söyleşimize bir ara verelim. Aranın ardından Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle devam edeceğiz. Thank you. Efendim, Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz Avrasya İncelemeleri Merkezi analisti Gözde Kılıç Yaşın bizlerle birlikte ve yapımcımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikte Kıbrıs konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınması talebi çok önemliydi. Bu talebi nasıl değerlendirmek gerekir? Yorumlarınızı alarak başlayalım.
Ben bu soruyu gene kıymetli konuğumuza bırakacağım ama sonradan ben de tabii yorumlarımı ekleyeceğim. Şimdi aslında bu şeyle birlikte, Maraş bölgesinin açılmasıyla birlikte 2 yıl oldu sanıyorum. Onunla birlikte başladı. Yani Türkiye artık bu iki toplumlu adada bir sonuç çıkmayacağını, federasyonla bir yere gidilemeyeceğini, Türkiye federasyona zımnen evet dese bile anlam planıyla birlikte Kıbrıslı Rumların ikna olamayacağı, herhalde Avrupa Birliği, hele de Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye ve adadaki Türklerin hakları ile ilgili her konuda karşı çıktıkları için Avrupa Birliği'ni bir silah olarak kullanaraktan dolayısıyla oradaki Türkleri asimile politikası dışında bir şey izlemediklerini gösterdiler. Şimdi böyle bir durumdayken Türkiye önce Maraş'ı önemli ölçüde açtı, sivilleri açtı. Arkasından da Türkiye bir kampanya başlattı diyorum ben. Yani bu yılın Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla birlikte bir Kıbrıs'ın tanıtılması yahut da dost ülkede tarafından tanıtılması kampanyası başlattı. Şimdi bu acaba daha önceden yapılabilir miydi? Böyle bir şey de bir Türkiye'nin ıskalaması oldu mu? Mesela anlam planından sonra gibi diyeyim. Ondan sonra sözü size bırakıyorum. Ben de dediğim gibi kendi değerlendirmemi yapacağım.
Evet, bence de geç kalmış bir hamle ama yine de çok kutlu bir hamle. Yani ve Türk basınında bu kadar daha düşük seviyede ele alınması rahatsızlık verici. Yani yıllardır beklenen bir açıklamaydı bu. Daha coşku beklerdim ben doğrusu.
Yani Gözde Hanım, araya gireyim ama biz bunu hiçbir şekilde ortada bırakmadık.
Evet.
Bu programın üçüncüsü ve üçüncüsünde bu konuyu özellikle ele aldık.
Evet.
Aynı rahatsızlığı ben de hissetmiştim.
Evet.
Buyurun.
Yani çok daha büyük bir şekilde bunu konuşmamız lazım aslında. Ama geç kalmış mı? Samimi olalım, geç kalmış. Hukuki olarak bir kere anlam planının hemen ertesinde, işte bir ay sonrasında bu zaten söylenmeliydi. Neden? Adada süren müzakereler bir uzlaşı noktasının yakalanması adına sürdürüldü yıllarca. Ve taraflardan biri hayır dediği için bu çöktüğünde aslına bakarsak müzakere süreçleriyle varmak istediğimiz son nokta olan referanduma gidilme işlemi tamamlanmıştı. Referandumda yapıldıktan sonra artık o gün söylenmeliydi. O gün söylenmeliydi, denmeliydi ki buraya kadar her şey bitti. Bundan sonra iki ayrı devletin yan yana nasıl yaşayacağı, nasıl bir komşuluk ilişkisi kuracağı üzerine konuşalım. Yine müzakereler olurdu. Bu sefer sadece sınırların belirlenmesi konusunda olurdu. İşte güneyde kalan Türk toprakları, Türk vakıf malları, Türklerin güneyde kalan bütün o arsaları, evleri ve kuzeyde kalan Rumlara ait malların nasıl takas mı, nasıl bir yöntemle çözüleceği konusu konuşulabilirdi. Ve komşuluk ilişkisi olsun bundan sonra ana konu denilebilirdi.
Şimdi orada şöyle bir şey var, yani farklı düşünenler de var. Tamam, hakikaten anlam planından sonra bunun tanınması için çok daha iyi bir kampanya başlatılabilirdi, ortam müsaitti deniyor. Fakat şöyle bir nüans var orada. Yani ileri sürenlerden bir tanesi şu, Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık süreci başlamıştı. Dolayısıyla böyle bir şey yaparsa Türkiye daha baştan belki adaylık sürecinde görüşmelerden men edilebilirdi.
O var. Ya da yani evet. Diplomasiyle evet. Belki de orası aşılabilirdi.
Ben buna paralel olarak bir şeyi daha biliyorum. O dönemde Kıbrıs'taki Türklerin büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği'nden yana olduğu için sadece Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık süreci değil, Kıbrıslı Türklerin büyük bir kısmı da Avrupa Birliği'nden yana olduğu için o anda buna ters tepki koyabilirlerdi. Yani bir diğeri de bu. Ama şu var, belki o gün ikinci bir anket yaptırılabilirdi. Yani Kıbrıs'ın sayısı az. Onun arkasından veya yeni bir referanduma gidip belki de bağımsızlık ilan edilebilirdi. Ama şu anda gene de söylüyorum, aynı size, sizin söylediklerinize katılıyorum. Çok önemli bir, kutlu bir dava, Kıbrıs davası ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çok önemli. Kuzey Kıbrıs kadar olmasa bile, Balkanlarda bir ülkeden bahsedeceğim, Kosova. Kosova çok daha küçük, nüfusu çok daha az ve çok daha sonra bağımsızlığını ilan etti ve tanındı. Üstelik o bağımsızlık savaşına yürüyenler, ilk başbakanı, sonradan cumhurbaşkanı olanlar, bir Kosova'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında kurdukları örgütün terör örgütü sayılması nedeniyle şu anda yargılanıyor.
Yani, savaş suçları işledikleri için özellikle organ nakli.
Yani böyle bir ülke tanınırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması akıl alacak gibi değil. Yani ille de Türklerle Rumların birbirini boğazlaması mı lazım? Kaldı ki fiilen iki devlet var ve o iki devletin fiilen var olduğu andan itibaren de hiçbir şekilde birbirine karşı bir silahlı çatışma veya birbirine karşı bir silahlı husumetin olmadığını da görebiliyoruz.
Evet.
Evet. Kıbrıs'la ilgili birçok şey var. Biraz da az önce bahsettiğiniz şeye girelim mi?
Bir şey daha ekleyeyim mi Kıbrıs'la ilgili?
Onun arkasından da şeye girelim. Kıbrıs'ın etrafındaki deniz yetki alanlarının Kıbrıs'ı Türkleri ilgilendirmesi açısından biraz konuşalım.
Aslında çok aynı şey gelmiş aklıma. Şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında bir deniz sınırlandırma, kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması ve hemen sonra 2011'deydi yanlış hatırlamıyorsam, hemen sonrasında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TPOA'ya petrol, doğalgaz arama, çıkarma yetkisi vermesi meselesi ve bu çerçevede Türk Barbaros Sismik Araştırma Gemisi'nin adanın doğu tarafında, yani İsrail ve ada arasındaki denizleri de kapsayacak şekilde ve güney kesiminde.
Yani orada Suriye var, Lübnan var, evet. İsrail var zaten.
Ve Mısır'la olan işte o bölgede birazcık kayarak sismik arama yapması ve bu süreçte de Türk donanmasının işte herhalde artık İHA'lar, SİHA'ların da koruma amaçlı eşlik etmesi süreci. Şimdi demin demiştim ya, bir nokta var daha batıda ve Yunanistan ve Mısır ikisi de hak iddiasında bulunmadı yaptıkları anlaşmada. Her ne kadar Yunanistan'ın arzu ettiği bir türden bir anlaşma olmasa da, ama bu anlaşma imzaladı ve Türk kıta sahanlığında olduğu bu durumda kabul görmüş olsa gerek. Türkiye orada sondaj yaparken hani çok yüksek sesler çıkarılmıştı 3. Dünya Savaşı'na gidiyoruz diye, ama Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği yetkilendirmeyle yaptığı bu sismik arama konusu hiç böyle gündem olmadı. Ben bunu da bir kenara olumlu haneye yazmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorlar ama uluslararası literatüre bu bölgelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği yetkilendirmeyle sondaj yapıldığı ya da işte sismik arama yapıldığı, ki Karpaz'da böyle bir bölge, Karpaz'ın açıklarında yapılan sondaj da böyle bir bölge tekabül ediyor, literatüre girdi. Bu da kendi içinde çok önemli bir konu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor olabilirler ama tanımadıkları devletin yetki verdiğini, deniz yetki alanında bölgeleri bulunduğunu ve yetki verdiğini bir şekilde kabul ediyorlar ve bu konu kitaplara giriyor.
Evet.
Burada teşekkür bir çelişki ederim. Var aslında bakarsak, evet. Değil mi?
Dakika var mı baktığımız?
Çok az kaldı.
Şimdi
yani hocam,
o zaman biraz da şeye gireyim. Son olsun bu. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Mısır, işte İtalyan ve Fransız firmaların da katılımıyla bir East West miydi o şey? Mid East. Doğu Akdeniz.
East Med.
Evet, Medist. Neyse, Doğu Akdeniz doğalgaz hattı vardı. Ne olacaktı? Bu Kıbrıs'tan Girit'e ulanacak. Oradan işte Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gidecekti. Ancak bunun çok masraflı olduğu ortaya çıktı. Önce Amerika bundan vazgeçiyoruz dedi ve yattı. Şu anda Avrupa kıvranıyor. Rusya'dan bundan sonra hatlardan doğalgaz giderek almayacak, o anlaşılıyor. Ancak öbür türlü de çok pahalıya mal olan bir LNG, yani de sıvılandırılmış doğalgaz ithalatı söz konusu. Bunu hafifletmek için bu hat tekrar devreye sokulabilir mi veya yeni bir güzergah, Türkiye'nin teklif ettiği bir güzergah üzerinden Avrupa'ya gidebilir mi? Ne dersiniz?
Ben hemen şeyi söyleyeyim. Nord Stream 1 ve 2'nin nasıl sabotaja uğradığını hemen altını çizeyim. Yani açık denizlerde, ki çok daha teknik olarak orada daha mümkün bir şeydi, sabotaja açık bir hale geliyor. Birincisi o. İkincisi, bu boru hattının işte EastMed'in yapılması neredeyse imkansız. İmkansız olduğunu bilerek, ama işte bölge ülkelerinin, işte Türkiye'nin dışarıda bırakılarak bir siyasi mekanizma oluşturması için kullanılmış bir gölge proje.
Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırmak, evet, için değil mi?
Evet. Evet. Aslına bakarsak İsrail en başından beri kendi doğal gazının Türkiye üzerinden Türkiye'deki mevcut hatlara bağlanarak ilerlemesini istiyordu. Ve ara dönemde de, işte son dönemlerde de
tekrar... Arap Baharı'na kadar öyleydi, evet, vardı. Yani Mısır gazı da, İsrail gazı da, Suriye gazı, evet, da, işte Katar gazı vesaire, Irak gazı hakikaten Türkiye üzerinden gidecekti. Öyleydi, evet. Arap Baharı ile birlikte bu...
İşte bu Crans-Montana'da hani neticelenen, neticelenen o Kıbrıs'taki müzakere sürecinin bir sebebi de hani bu adadaki sorun çözülürse, çünkü Rumlar ancak bu şekilde buna onay vereceğini söylemişti, o zaman Türkiye üzerinden gitmesi konusu tekrar gündemde canlı kalacaktı. Yine son günlerde de tekrar bu konunun yine İsrail'in de hani rızasıyla olabilirliği konuşuluyor. Bunu da hani belirtmek gerekebilir.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, katkılarınız için sağ olunuz. Hocam bir cümleyle söyleyeyim.
Yani bugün Kıbrıs'la ilgili konuştuk. Kıymetli dinleyiciler, ya Kıbrıs'la ilgili bu kadar az mı konuşulur demesinler. Mavi Vatan programı içerisinde zaman zaman Kıbrıs'a geleceğiz.
Kıbrıs dosyası kapanmayacak.
Tabii kapanmadı. Önümüzdeki haftayı anons edeyim. Büyük bir ihtimalle Mavi Vatan uğruna tarafların silahlanması nasıldı, buna bakacağız. Özellikle deniz kuvvetleri açısından.
Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Konuğumuz Kıbrıs uzmanı Avrasya İncelemeleri Merkezi analisti Gözde Kılıççı. Şimdi Mavi Vatan'ın bu haftalık da sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan.